Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün nasip olursa Kalem suresinin 8. ayetinden 33. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Bir sonraki derste Kalem suresini bitireceğiz inşallah. Yani bugün 31. dersi yapıyoruz. Bir dahaki ders 32. ders. Allah zayi etmesin. Epeyce birlikte olduk. Bayağı sizi de işinizden gücünüzden ettik. Ta şu kadar mesafelerden geldiniz. Biz de geldik. Bakara suresinde Allah-u Teala bir şeyi müjdeliyor. Diyor ki Estağfirullah 143. veya 144. ayet olması lazım. 148. ayet. وَلِكُلِّ مِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. Herkesin yöneleceği bir yönü mutlaka vardır. Yani herkesin işi var, gücü var, meşguliyeti var. Ama فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ, siz hayır işlerinde yarışın. اَيْنَمَا تَكُونُ, nerede olursanız, yani meşguliyetleriniz farklı olmasına rağmen niyetiniz hayırda yarışmak ise, nerede bulunursanız bulunun, يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا, Allah sizi bir araya toplayacaktır diye. Ben bu dersleri bu ayetin tecellisi gibi telakki ediyorum. Eğer öyle değilse Cenab-ı Hak böyle ihsan eylesin. Böyleyse de rızasından ayırmasın, devamını lütfeylesin inşallah. Evet. Kalem suresinin ilk 7 ayetini geçen ders okuduk. Uzun uza diye surenin ilk ayeti hakkında çok detay denebilecek bilgiler verdik. Daha sonra Hazreti Peygamber'i moral açısından destekleme anlamında birkaç ayetin daha izahını yapmaya gayret ettik. Ve nihayet 8. ayetin kapısına geldik, dayandık. 8. ayetten 16. ayete kadarki bölüm önce Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Ardından da hepimize sesleniyor. Kur'an-ı Kerim'de eğer bir ayet, bir emir, bir yasak veya bir prensip özel olarak biriyle ilişkilendirilmişse mesaj onunla alakalıdır demektir. Yok, böyle çok özel bir tahsis yoksa o emir önce kime hitap ediyorsa onu ilgilendirir. Sonra da o hitabın muhatabı herkesi ilgilendirir. Bugün okuyacağımız ayetler böyle ayetler. Şeklen Hazreti Peygamber'e hitap ediyor, eyvallah. Ama mesaj olarak herkesi ilgilendiriyor, bunda hiç şüphe yok. Bunlar Hazreti Peygamber'in peygamberlikle alakalı inşa edici cümleler. Yani onun nasıl bir duruş ortaya koyacağını Allah-u Teala öğretiyor. Ne yapacak? Nasıl davranacak? Kime nelerle itibar edecek? Kime nelerle itibar etmeyecek yani? Tam bir inşa cümleleri. Tam bir şekillendirme, tam bir dava adamı inşa etme cümleleriyle şimdi yüz yüzeyiz. Bunlar önce Hazreti Peygamber'e, sonra hepimize ölümsüz dersler veriyor. Ve buyuruyor ki Yüce Allah 8. ayetinde Kalem suresinin Estağfirullah. Fela tuti'il mükezzibin. Sakın ha o yalanlayıcılara itaat etmeyesin. Neyi yalanlıyorlar? Hakkı hakikati. Risalet adına peygamberimiz her ne dediyse onları yalanlıyorlar. El mükezzibin tabi bir isim. İsim bir davranış bir kişinin hayatında süreklilik arz ediyorsa o davranışla alakalı kişiye isimle hitap edilir. Yani isim kelimesiyle hitap edilir. Adamın adı verilmez. Adamın adı verilirse tarihsel olur. Adamın adı verilmez. Niteliği verilir. Bu nitelik de isim cümlesiyle veya isim olan bir kelimeyle verilir. Fiille verilmez genellikle. İsim olarak verilir. Bu davranış, bu hususiyet, bu özellik söz konusu kişide bir devamlılık arz ettiği için. El-mükezzibin sürekli yalanlayan adamlar demektir. Şimdi fela tuti emri itaat etme demek. Peki itaat etmemek ne demek? Biz itaat denince neyi anlayacağız bu emirden ya da bu kelimeden, bu kalıptan? İtaat etmemek, boyun eğmemek. Aldırış etmemek, arzu ve heveslerine uymamak demektir. İtaat etmemek, böyle fiili bir isyan içerisinde bulunmak değil. İtaat etmemek, boyun bükmemektir. Aldırış etmemek, yani ciddiye almamak ve isteklerine eyvallah dememektir. İtaatsizlik bir pasif direniştir yani. Niye böyle uyarılar var? Şimdi biraz sonra 8-9 tane sıfat üzerinde duracağız. Daha başka işler var. Başka buyruklar var. Şunlara, şunlara, şunlara, şunlara da itaat etme diye böyle nitelikler üzerinde 7-8 tane madde sayacak. Niye bunu yapıyor? Bunu yapmanın çok önemli bir sebebi var. Nedir bu sebep? Eğitimde bu vazgeçilmez prensiptir. Bir insanı önce uyaracaksınız, önce bilgilendireceksiniz, sonra o bilgiyle alakalı ondan tavır ve davranış bekleyeceksiniz. Bilgilendirmeden fedakarlık beklenmez. Önce uyarı yapacaksınız, sonra da o uyarının gereğinin yapılıp yapılmadığına bakacaksınız. Kur'an'a göre belli davranışlar vardır ki, o davranışları yapmak haramdır. Şu kadar emir var, şu kadar yasak var. Bir prensip halini almışsa bunlara riayet etmek farzdır. Yapmak farzlar ise onları yapmak gerekir, haramlar ise onlardan kaçmak gerekir. Her ikisi de görevdir. Bir böyle doğrudan emir veya yasaklar vardır. Bunların sayısı oldukça yoğundur. Bir de vardır ki o işi yapmak zaten haramdır. Ona yaklaşmak da yasaktır. Bir öyleleri de var. Bir şeyi yapmak yasak. Bazı şeyler vardır. Onlara götürecek davranışlara yaklaşmak da yasaktır. Şimdi bu iki noktada bilgilendirme yapılıyor. Mesela bu yaklaşmanın yasak olduğunu ifade eden ayetler genellikle ve la takrabu diye gelirler. Yaklaşmayın. Neye yaklaşmayın? İşte şu ağaca yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e ve eşine. Niye? Oraya yaklaşırsanız yiyeceksin işte. Yani yemek yasak, yaklaşmak da yasak. Mesela ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani sonu zinaya varabilecek davranışlara efendim yanaşmayın. Yanaşırsanız yanarsınız. Yani geri duramazsın. Mesela yetimin malına yaklaşmayın der. Niye? Yakar sizi. Yalandan kendine göre bir takım gerekçeler uydurabilirsin ama Allah-u Teala yaklaşmayın dediyse yaklaşmayacaksın. Mesela bu akaryakıt istasyonlarında ateş yakmayın demez değil mi? Ateş yakmayın niye desin? Yani az aklın varsa onu anlarsın. Ateşle yaklaşmayın diyor. Yani bırak yakmayı oralarda, uzakta bir yerde yanmışsa onunla oraya yaklaşma. İşte Kur'an'ın böyle yaklaşma, yanarsın dediği şeyler vardır. Bunlar Allah'ın yasaklarıdır. Bunlar işte zinadır. Bunlar yetimin malıdır vesaire. Onların ayetlerini yazdım birkaç tane örnek olsun diye ifade ettim. Şimdi yaklaşmayın yanarsınız. Bununla alakalı hem böyle velâ takrabu ifadeleri var. Velâ takraba Hazreti Adem'e ve eşine yönelik hitapta öyledir. Bir de özellikle bu Hud suresi 113. ayet var. Onun metnini oraya yazdım ki bunu bütün kardeşlerim yüreğine yazsınlar. Hud suresi 113. ayet. Bir şey ifade edeyim. Önce ayeti tercüme edeyim. Sonra birkaç cümle söylemek istiyorum. Ayetin metni şu. Estağfirullah. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Sakın ha zalimlere meyletmeyin. Yaklaşmayın, yanaşmayın zalimlere. Bakın, zalimlik yapmayın demiyor. Zalimlik zaten yapmayacaksın. Bunun aklının ucundan dahi geçirmeyeceksin. Zalimlik yapanlara yanaşmayın bile. Ne olacak? Fetemessekumun naru. Yoksa size ateş dokunur. Haberiniz olsun. Zalimlere yanaşmayın. Size de ateş dokunur. Ve mâ leküm min dûnillâhi min evliyâe. Sonra Allah'ın peşi sıra hiçbir dost bulamazsınız. Sümme lâ tunsarûn. Sonra da asla ve asla hiç kimse tarafından yardıma mazhar kılınamazsınız. Dün yani işte dün ayın 16'sıydı. 16 Mayıs 2015. Mesela ben çok felaket üzüntü duyduğum bir haber duyduk. Hepiniz biliyorsunuz. Mısır'da işte seçilmiş bir cumhurbaşkanı bir darbeyle alaşağıya edildi. Şu kadar zamandır hapiste yatıyor. Ona her türlü psikolojik işkenceyi, eziyeti yapıyorlar. Tabii onun gibi düşünen insanlara da böylece gözdağı veriyorlar Mısır'dakilere. Onları dışarıdan destekleyen kim varsa onlara da size de haddinizi bildiririz şeklinde adeta dünya korosu halinde Müslümanlara karşı böyle zalimane bir tutum içerisine giriyorlar ve Mursi'yi idama mahkum etmişler. Şimdi bakın, böyle hayatını şehadete dönüştürmüş insanlar vardır. Yani biz bu derslerde zaman zaman söyledik, zaman zaman söyleyeceğiz de, Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri infak kavramıdır. İnfak, sanıldığı gibi imkanla, ekonomik güçle sınırlı bir kavram değil. İnfak, imanla alakalıdır. İmkanla değil. İmanınız varsa infakınız olur. Ne? Neye sahipseniz onun infakını yaparsınız. Bilgi ise bilgi, ilgi ise ilgi, sevgi ise sevgi, tecrübe ise tecrübe, para ise para. Neyse, danışmanlıksa danışmanlık, sevgi, ne aklınıza geliyorsa her şeyin infakı olabilir. Ama infakın zirvesi canını Allah yolunda verebilmektir. Şimdi Anadolu'da bazı insanlar canını Allah için veren bazı yiğitlerle ilgili hiç ağza alınmayacak sözler söylüyorlar. Mesela bunlardan biri işte Seyit Kutup. Mesela biri Hasan el-Benna. Yiğit insanlar. Ne kadar yiğit? Sen kılını kıpırdatamazken o canını vermiş. Şimdi o tür insanları bir adam ağzına alırken 40 kere gusül abdesti alması lazım. Yani sana mı kalmış, haddine mi düşmüş? Sonra onun da senin de hesabını Allah görecek. Ne diye buradan böyle canını verebilmeyi hafife alan yaklaşımlar var. Benzer yaklaşımlar şu iki günde buralarda da duyuluyor. Yani Mısır'daki Mursi için yani işte devlete baş kaldırıyor. Yok bilmem devletin sırlarını veriyor. Bence onların devletinin sırrı mırrı yok. Onların devletinin sırrı başkalarının elinde zaten. Onlar sonradan haberdar oluyorlar. Sır dedikleri şeyi sonradan duyuyorlar başkalarından. Şimdi o yiğidi kendilerince idama mahkum etmişler. Onlar hayatlarıyla imtihandalar. Allah-u Teala onların imtihanını inşallah başarıyla vermelerini lütfedecektir, ihsan edecektir. Ama biz burada daha büyük imtihandayız. Bakın, yani aklını olsun, düşüncesini, zihnini olsun, bir hakikatin yoluna rağm edemeyen Müslümanlar var. Bir ceza aldıysa vardır bir hak ettiği diyebiliyor adam ya. Neyi, ne hak etmiş, ne olmuş yani? Sandığı koymuşsunuz, sandıktan adam yarıdan çoğun oyunu almış işte. Daha ne? Onlar, batılılara bakıyorum, sesini çıkartan yok. Niye? Onların işine geliyor Müslümanlardan bir yiğidin daha işte hayatına son vermek. Bangladeş'te olunca da ses yok, Mısır'da olunca da ses yok, başka İslam memleketinde de olursa da ses yok. Kimsenin sesi çıkmıyor. Anadolu Müslümanları bu noktada diğer insanlar gibi sessiz kalmıyorlar elhamdülillah. Bugün itibariyle de büyük bir mitingin olacağını duyduk. Allah katılanlardan razı olsun. Yüreğini katanlardan da razı olsun. Allah bu fedakarlıklara yüreğini olsun katamayanlardan etmesin. Yani düşüncesini olsun bu hizmetin içerisine alamayan gariplerden eylemesin. Adam diyor ki, hocam şu kadar ümmetin işte sıkıntıları var, felaketleri var. Bu ümmet niye acaba helak olmuyor? Bunu soranlara diyorum ki, bu zaten helakin kendisi işte. Bundan daha büyük helak olmaz. Helak bu. Bir kardeşin orada Allah için canını veriyor icabında. Umarım asamazlar da inşallah öyle bir sonuç olmaz. Onların bu büyük imtihanında beri taraftaki eğer kenarında duruyorsa bu felaket işte. Bu felaketin kendisi. Felaketin en büyüğü insana Allah'ın kendisini unutturmasıdır. Haşr suresinde öyle diyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah onlara kendilerini unutturur. Kendini bilmemek, kendini unutmak felaketlerin en büyüğüdür. Daha niye toplu helak gelmiyor sorusu soru mu Allah aşkına? Bu soruyu sormak da helaktır zaten. Bir uyanışa Rabbim vesile eylesin bu korkunç duyarsızlığı, bu duyarsızlık yorganını üzerimizden atabilmeyi lütfeylesin inşallah. Bütün dünya Müslümanlarına bu vesileyle ta yüreğimizden dua ediyoruz. Allah-u Teala onları da bizleri de rızasından ayırmasın inşallah. Benzer olaylarla ümmetin hiçbir ferdini karşılaştırmasın. Başka insanları da karşılaştırmasın. Öyle yürek burkucu manzaralarla karşılaşıyoruz ki emin olun. Yani bazen ne televizyona bakası geliyor insanın, ne sosyal medyadan herhangi bir paylaşıma göz atması geliyor. Yani öyle yürek burkucu ifadeler, görüntüler var. Cenab-ı Hak inşallah bu sıkıntılı süreçten bu ümmetin yüzünün akıyla çıkmasını lütfeder inşallah. Dua ve niyazım budur. Allah-u Teala mahcup bırakmasın. Mursi ve arkadaşlarını da bu alemde huzuruyla öbür alemde cennetiyle ödüllendirsin diye dua ediyorum. Evet. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Hakkı hakikati yalanlayanlara itaat etmeyesin. Onlara aldırış etmeyesin. Onları ciddiye almayasın. Onların heva ve heveslerine en ufak bir meylin dahi olmasın. olmasın. Zalimlerden olmamak zaten görevdir. Zalimlere meyletmemek ekstra bir görevdir. Hud suresi 113. ayeti bu vesileyle hepimizin yüreğimize yazma mecburiyetimiz vardır. Bunu özellikle sizinle paylaşmış olayım. Şimdi Allah-u Teala hakkı hakikatı yalanlayanlara itaat etme hitabını peygamberimize yönlendiriyor. Ama o hitap oradan bize de geliyor. Biz de bütün insanlara itaat etmeyeceğiz. Hakkı hakikatı yalanlayanlara aldırış etmeyeceğiz, boyun bükmeyeceğiz, onların isteklerine eyvallah demeyeceğiz. Ölçümüz belli. Bakın, hakikatı yalanlayana itaat etmeyeceğiz işte. Adını vermesine gerek yok ki. İsmini zikretmesinin bir anlamı yok. İşte hakikat ortada. Nitelikler belli. Niye? Niye böyle bir itaatsizlik istiyor Rabbimiz? Bir sonraki ayette buyuruyor ki veddu lev tudhinu feyudhinune. Bu adamlar isterler ki sen onlara yağcılık yapasın. Böylece onlar da sana yağcılık yapacaklar. Ne güzel bak, değil mi? Karşılıklı fedakarlık. Çok güzel fedakarlık teknikleri var. Bugün de var. Şimdi bugünle Mekkeliler arasında bir fark gözetiyorum ben şahsen. Şimdi Mekkeliler, müşrikler peygamberimizden taviz koparmak istiyorlar. Mesela diyorlar ki biz senin Allah'ım dediğin kudrete zaten inanıyoruz. Biz onu zaten övüyoruz. Sen de bizim putları öv. Hatta bir sene seninkine kulluk yapalım, bir sene de bizimkine yapalım. Bakalım hangi sene durum daha iyiyse, üçüncü sene oradan devam ederiz diyorlar. Ne kadar demokratik bir teklif. Ne kadar güzel. Bak, bir senden bir benden ne var? Şimdi eskilerde müşrikler peygamberimizden böyle taviz koparmak istiyorlardı. Şimdiki bizim Müslümanlar karşıdaki ondan bir şey istemiyor. Kendisi takla atmadan duramıyor. Ya adam bir şey demiyor sana ya. Dur gibi, herif gibi dur. Yiğit gibi dur. Senden bir şey istemiyor adam. Oo, başlıyor. Biraz içki içebiliriz. Ya biraz o masalarda oturabiliriz. Biraz tesettür mesettür hak getire boş ver. Namaz filan kılmasan da olur. Cem edersin. Bu cem edenlere diyorum ki bak. Ben size kolayını söyleyeyim. Ne öyle gündüz iki rekatı, iki vakti cem ediyorsun? Akşam yatsıdan sonra hepsini cem et. Bugününkilerin hepsini otur aşağıya, orada kıl. Hatta belki perden hafif aralıktır, dışarıdan biri gören olur. Oturarak kıl. Otur aşağıya, kimse görmez seni. Günün namazlarını kıl. Yorucu mu geliyor? Haftada bir kıl. Haftada bir kıl. Yatakta ima ile kıl. Olmadı, yılda bire dönüştürürsün. Bayramdan bayrama böyle götür. Kim istiyor senden bunu? Kimsenin böyle bir şey istediği yok. Ne oluyor sana da takla atıyorsun? Bizde bir hukuk kuralı gelişmiş. Hayri kesir için şerri kalil kabul edilebilir. Peki hayri kesir dediğinin çok hayır olduğunu kim söyledi sana? Şerri kalilin, o şer dediğinin az bir şer olduğuna kim karar verdi? O az şer dediğin mesela içki içmek. İçki içmenin az bir şer olduğunu sana kim öğretti? Sen nereden öğrendin bunun az, hafif bir şey olduğunu? Bakın size Kur'an'ı bir düstur söyleyeyim. Kur'an'ın bir ayetinde yasaklananla bin ayetinde yasaklanan arasında hiçbir fark yoktur. Allah-u Teala bir şeyi bir kere dediyse de aynıdır, bin kere dediyse de aynıdır. Öyle değil mi? Oruç ibadeti var, ha bir ay sonra Ramazan geliyor. Oruçla ilgili kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de? Orucun farz kılınışıyla alakalı bir tane. Namazla ilgili yüzlerce var. Şimdi namaz daha önemlidir, oruç mühim değildir diyebilir misin? Bir tane emir vardı. İçki içmemeyle alakalı şu kadar ayet var. Bunu nasıl hafife alıyorsun beyim? Hayri kesir için şerri kalil kabul edilir. Yani çok hayır için az şer irtikap edilebilir, yapılabilir. Görüşeceğiz mahşerde. Görüşeceğiz. Bakalım bu kuralları kim koymuş? Kim Allah'ın haram dediğine, çok mühim değil aslında, Allah bunu haram kılmış ama yani 2000'li yılların geleceğini bilmiyordu. Bilseydi belki de bunu haram kılmazdı demeye getiriyor. Yok yok. Böyle yağcılık ve yağdancılık Müslümana yakışmaz. Veddülev tüdhinu feyüdhinun. Senin yağcılık yapmanı istiyorlar ki onlar da yapacaklar. Aslında onlar tıyneti bozuk adamlar olduğu için şirki hayat tarzı haline getirmişler. Bir sene bizim tanrılara, bir sene de senin ilahına tapalım, bunda bir şey yoktur demek, Hazreti Muhammed'i de çaktırmadan müşrik yapmaktır. Peygamberimiz bu gaza gelir mi? Elbet gelmez. Bir beşer olarak herhangi bir boşluk ve herhangi bir aykırılık olmasın diye Allah-u Teala peygamberini de, bu vahye muhatap olan herkesi de uyarıyor. Sizden biri yağcılık yapmanızı isteyebilir, sizin yağcılığınıza onlar da fazlasıyla karşılık vermek isteyebilirler. Sakın ha bu yağdanlıklara itaat etmeyesiniz. Peki kimin hak, kimin batıl olduğunu, kimin davetinin hakka, kimin davetinin şerre dair olduğunu nereden bileceğiz? Kur'an'dan bileceğiz. Kur'an'ın yap dediği şeyler hayırdır. Kur'an'ın yapma dediği şeyler şerdir. Kim ki onun yap dediğini hafife almayı, yapma dediğini de yumuşatmayı istiyor ve bunu teklif ediyorsa, işte o teklif Kalem suresinin 8 ve 9. ayetlerinin konusudur ve bunlara asla ve kat'a itaat edilmemelidir. Sadece Hazreti Peygamber'e demiyor, hepimize sesleniyor. Yapmayın, sakın ha böyle bir görüşünüz, duruşunuz olmasın diyor. Şimdi sayıyor, bakın. Bakın nasıl nitelikler üzerinde duruyor, seyret. 10. ayet. 10, 11, 12, 13. 4 tane ayette 8-9 tane nitelik sayacak. Sakın ha bu niteliklere kim sahip ise onlara itaat etmeyin. Hepimize sesleniyor. Neymiş bunlar? Vela tuti. Sakın ha itaat etme. Kime? Külle hallafin mehinin. Hallaf yalan yere, olur olmaz yere, sürekli habire yemin eden adam için kullanılır. Sürekli yemin ediyor. Adam zaten başlarken yeminle başlıyorsa anla sıkıntı var. Mutlaka bir problem var yani. Daha hiçbir şey demeden niye yeminle başlıyorsun? Bir dur. Belki karşıdaki hiç de karşı vermeyecek. Böyle başlarken yeminle başlayan, cümlenin içerisinin her tarafını yeminle dolduran algılar var. Sakın ha böyle habire yalan yere yemin eden adamlara itaat etme. Bir, yalan yere yemin edenler. İki, mehinin. Mehin seviyesiz, düşük, alçak, değersiz, yani bir kalitesi, bir kalibresi olmayan adamlar. Nerede duracağı belli olmayan, nerede durduğunu bilmeyen, ne zaman hangi tavır ona yakışır bunun farkında olmayan, böyle ılık su gibi davranan tipler vardır. Bunlara itaat etmeyesin. Mehinin bu demek yani. Mehin değersiz. Yani bir kalitesi, kalibresi ortada olmayan, durduğu yerde 50 takla atan, şahsiyeti gelişmemiş tipler var. Bunlara itaat etmeyesin. Sonra hemmazin. Hemmazin, Hümeze suresi var ya. Veylün likülli hümezetin lümezetin. El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle insanlarla alay eden, onları ayıplayan, onları küçük görenler. Bundan çok var bugün. O kadar çok var ki kimse kimseyi beğenmiyor. Hiç. Yani beğenmemek bir tarafa, hani adamın görüşüne itibar etmeyebilirsin de bu senin onunla alay etmeni gerektirmiyor. Görüş olarak böyle. Biraz ekonomik durumu iyi olanların, ekonomik durumu zayıf olanlara karşı böyle alaycı tavırları vardır. Ve Kur'an-ı Kerim bu alaycılık üzerinden çok sert mesajlar verir. Bakara suresi 13. ayet. Müşriklerin ve münafıkların peygamber ve müminlerle alaylarını ele alır. Bakara suresi 13. ayet. Mesela Hücurat suresinin 11. ayeti var. Tam mahza bu konuyla alakalı. Ya eyyühellezine amenu la yeskar kavmum min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhunne ve la telmizu enfuseküm. Olabildiği kadar bu cümleler bu alaycılığı Müslümanın gündeminden çıkarmayı istiyor. Sakın ha böyle bir alaycılık yapmayın. El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle, biri diğeriyle alay etmesin, onu hafife alıcı bir tavır içerisine girmesin. Alay etmek, Hümeze suresinin ilgili ayetlerinde verilen bilgiye göre, Hutame cehennemine atılmak demektir. Alay etmek, Hutame'ye savrulmaktır. Hutame, kırıp geçiren yer demektir. Hazreti Süleyman'ın Hazreti Süleyman'ın böyle karıncalar vadisine gelince, hani karıncalar birbirine uyarıyorlar. La yahtımenneküm Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun. Süleyman ve askerleri bilemeden, anlayamadan sizi ezmesinler diye uyarıyorlar birbirini. Hutame yahtımı ezmek demek. Hutame de aynı kökten geliyor. Hutame kırıp geçiren yer demek. Kırıp geçiren, niye böyle bir hutame var? Çünkü veylün likilli hümezetin lümeze. El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle alay edenlere yazıklar olsun. Ellezî cema'a mâlen ve addede. Malını toplar, gösteriş olsun diye sayar durur. Yahsebu enne mâlehu aklede. O malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneder. Zenginliğin verdiği şımarıklıkla alay edip dalga geçer milletle. Kella, hayır, hayır. Bu davranış son derece yanlış. Leyyum bezenne fil hutame. Böylesi bir adam hutame cehennemine savrulacaktır. Ve madera kemel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sen nereden bileceksin hutame nedir? Narullahil muqade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Elleti tattali'u alel ef'ide. Öyle ki ta yüreklerin içinden dışarıya doğru doğup çıkar. Yüreği yakarak dışarı çıkan ateşe hutame cehennemi derler. Yani içeriden, gönülden başlar. Niye oradan başlar? Çünkü hutameyi hak edenler karşı taraftaki insanın gönlünü, yüreğini kıranlardır. İnsanların onurunu, izzetini, şerefini kıranlar, onuru ve izzeti kırılacaktır, bunu bilsinler. Onun yeri de hutame cehennemidir. Böyle yani hakkında müstakil sure inmiş bir konudan söz ediyoruz. Hani hele ki vakit olsa da okusam şimdi Mutaffifun suresinin son ayetleri. O hep bunları anlatır. Böyle alay edenlerin innellezine ecremu kanu minellezine amenu yadhakun. Sürekli günah işleyen bu tipler müminlere gülerler. Ve izâ merru bihim yetegâmezûn. Özellikle müminlerin yanına giderek böyle gamzeleriyle, kaş göz hareketleriyle alay ederler. Alaycı tipler. فَلْيَوْمَلَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Mahşer sabahı da müminler bu kafirlerin durumuna öyle kıs kıs güleceklerdir. Sen şimdi burada gör, görürsün asıl gülmenin yeri neresidir ve asıl gülmenin kime fayda verdiği mahşerde belli olacaktır. Bir Müslüman böyle bir alaycılık özelliğiyle anılamaz. Anılmasın demeye getiriyor ayeti kerime. Bu tiplere sakın ha itaat etmeyesin. Alaycı, şımarık insanlara itaat etmeyin. Çünkü ilk alaycı ve ilk şımarık iblistir. İblistir alaycılığın ve şımarıklığın babası. Niye alay etti? Hazreti Adem'in, insanoğlunun topraktan yaratıldığını, yani geçmişi toprak olan bir süreçten geldiğini Allah-u Teala tabi biliyor, onlara da bildiriyor. Diyor ki İsra suresinde, yani iblisin sözünü Allah-u Teala bize hikaye ediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz onun sözünü, yani buyuruyor ki derken iblis buyuruyor gibi diye anlaşılacak. Yani cümleyi yanlışa gitmesin diye zorluyorum kendimi. İblisin sözünü Allah-u Teala hikaye ediyor bize, yani aktarıyor. Demiş ki iblis, 61 ve 62. ayetleri İsra suresinin. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Hani biz meleklere demiştik ki Adem için secdeye kapanın. Fesecedü, hepsi secdeye kapanmışlar. İlla iblise, iblis hariç. Kale, demişti ki iblis, Esjudu limen halakte tina. Böyle çamur olarak yarattığın birine mi secde edeceğim ben ya? Bundan dolayı mı secdeye kapanacağım? Ne var şimdi bunun secde edilmeklik neresi var? Bunun neyi benim için caziptir ki ben ondan dolayı secdeye kapanayım? Devam ediyor, diyor ki Kale eraeyteke hadellezî kerremte aleyye. Yani yapa yapa benden daha kerim kıldığın bu varlık mı yani? Şuna bir bak. Anca bunu mu yaptın demeye getiriyor. Beğenmiyor Hazreti Adem'i, yani insan soyunu. İşte ilk beğenmeyen iblistir. İlk alaycı iblistir. İlk yaratılış kaynağını başkalarına göre üstün kabul edip azan varlık iblistir. Şimdi kim alaycılık yapıyorsa iblisin çanağına hizmet ediyor demektir. Onun için Rabbimiz böyle alaycı insanların yanına yöresine yanaşmamamız lazım geldiğini bize öğütlüyor. Yapmayın, böyle insanlarla hemhal olmayın. Başka? Menne meşşâin binemîmin. Ooo, laf götürüp getirenler. Bu da çok be. Ya bir odada oturuyorsun. Yan odadaki geliyor. Üçüncü odadakinin işte bir sözünü hemen naklediyor size. Senden alıyor, o yana götürüyor. O yandan alıyor, bu yana getiriyor filan. Bu tabi daha çok böyle derler ki işte bunu kadınlar daha çok yapıyor. Ben hiç kadınları bilmiyorum böyle ne yaptı, ne ettiğini. Ben erkekleri çok iyi biliyorum ama. Hem de o erkek kısmının mesela koca koca profesörler. Ya bu ünvansa daha dibi yok bunun işte. Bu hepsi bu. Oturuyor koca karı gibi şey yapıyor ya. O öyle dedi, bu böyle dedi, oradan bu yana burada. Ben şimdi Samsun İlahiyat'ta, öğrencilerim iyi bilirler. Mesela ben kendi odamdan dışarı sadece sınıfa derse giderim. Sonra da işte eve giderim, evden gelirim. Yani ben koridorlarda dolaşmam. Böyle oda da fazla gezmem yani. Niye? Şimdi mesela şeyler olur. Diyelim dekanlık seçimleri. Bölüm başkanlığı seçimleri. Mesela rektörlük seçimleri. Rektörlük seçimlerinin zamanına bir yıl veya bir buçuk yıl kala. Ebe gözüm, seyret neler dönüyor. Profesörce yalanlar. Hani amatörce değil. Yani yalanın profesörü dolaşıyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ne kadar ayıp. Mesela biriyle ilgili bir şey diyorsun ama gel. Bunu diyorsun ya. Hadi beraber gidelim, bunu bir de adamın yanında söyle. Ne? Adımını atabilir mi? Yalancı, iftiracı, müfteri işte. Dolu. Bu bizim meslekte böyle. En azından gördüklerimin önemli bir bölümü böyle. Siz diğer meslektekileri de buna kıyaslayın. Eminim sizinkiler bizimkilere rahmet okudur cinsendir. Öyle gidiyor bu iş. Bakın diyor ki, böyle laf götürüp getirenlere itaat etmeyin. Biz diyeceğiz ki bize biriyle alakalı bir haber getirdiği zaman, ben Hucurat suresinin 6. ayetine iman etmiş bir adamım diyeceksin. O ayette diyor ki bir fasık size bir haber getirirse gidin haberin aslını araştırın. Durun, hemen inanmayın. Yoksa bilgisizce bir başkasıyla alakalı kötü bir kanaatiniz olur, sonra döner pişman olursunuz. Gel bunu filanca ile ilgili mi diyorsun? Belki yanına gidemezsin. Al telefon. Telefonda hadi bunu bir de yüzüne söyle. Söyleyemez. Şimdi bu tavrı 10 kişi yapsa var ya, o adam bir daha yalan konuşmaya cesaret edemeyecek. Çünkü bilecek ki inandıramayacak karşıdakini. İnandıramayacaksa bu işe soyunmayacak ya. Bu kadar basit. Laf taşıma Müslümana yakışmaz. Bitti. Ve la tutu külle meşşain binemimin demektir bu. Nemime, laf taşıyıcılığı. Meşşain binemim, laf götürüp getirmek. Buradaki kelimeler öyle enteresan ki bak. Hallafin, hemmazin, meşşain, mennain. Bunlara Arapçada mübalağa kalıpları derler. Çok, sürekli bunu yapan tipler vardır. Bunlara itaat etme, aldırış etme. Böyle bir tavır ortaya koyacaksın. Çok, yani eşler arasında da, bir komşu hakkında da, bir başka garip hakkında da benzer şeyler her yerde oluyor. Yazık, günah. İşte Kur'an'ın ahlakında böyle laf taşımacılık yok. Bunlara itaat yok. Bunların semtine uğramak dahi yok demeye getiriyor Allah-u Teala. Bu hastalığın panzehiri nedir? Hücurat suresi 6. ayettir. Arkadaş, bunu unutmayacak bir Müslüman. Diyecek ki, biriyle alakalı bir haber mi getirdin? Bu haber, eğer bir adamın yüzüne söyleyemediğin sözü arkasında, diyor ki ne var? Bunu diyorum ama bu onda var diyor zaten. Bunu peygamberimize sormuş sahabiler. Demişler ki hakkında konuştuğumuz adam, konuştuğumuz konu onda varsa da mı böyle? Öyle ya diyor, işte gıybet o diyor. Gıybet o. Zaten söylediğin söz ilgili kişide yoksa bunun adına iftira derler. Bunun da cezası 80 değnek dayak yemektir. İşte gıybet bu. Gıybet etmek ne demektir? Gıybet etmek kardeşini kaybetmek demektir. Gıybet kaybetmek demek. Adamın arkasından konuşmak, onun ölmüş etini yemek demektir. Hücurat suresi 12. ayet gayet açık. Okuyacak bu sureyi Müslümanlar. 11. ayeti okuyacak, 12. ayeti de beraber okuyacak. Ve bu pisliklerden uzaklaşacak. 6. ayeti okuyacak, gıybeti, laf taşımacılığı, herhangi biriyle alakalı herhangi bir habere inanmamayı kendine prensip edinecek. Seninle ilgili şöyle bir şey duydum, doğru mudur diye doğrulatacak. Laf getirip götürene de diyecek ki bu lafını gel ilgilinin yanında bir söyle bakalım. Bunu 5 kişi yapsın ya da bunu bir adama 2 kişi yapsın, seyret, bir daha böyle laf taşıma yapmaz ya. Kimse yapmıyor. Dedikodu diyor. Gel biraz diyor gıybet edelim. Adama bak. Gel biraz namaz kılalım der gibi konuşuyor. Gel biraz dedikodu yapalım. Laf mı şimdi bu ya? Hafife indiriyor. Günahı hafife almak yani. Allah'ın haramıyla alay etmektir. Allah'ın haramını küçümsemek demektir. Müslüman böyle davranamaz, davranmamalıdır. Sonra menna'in lil hayri. Bu tipler menna adamlardır. Menna ne demek? Mena engellemek demek. Mani engelleyen demek. Menna ise sürekli engelleyen ve her türlü engelleyen demektir. Her türlü engellemek. Neyi engelliyor? Hayrı engelliyor. Maksat ne? Bunda iki tane maksat var bu ayette. Maksatlardan biri şu. Menna'in lil hayri demek. Hayır Kur'an'da birkaç ayette mal, servet için kullanılır. Hayır kelimesi. Ben mesela hepiniz bilirsiniz o ayeti söyleyeyim zihninize kalsın. Adiyat suresi var ya, orada innel insane li rabbihi lekenudun ve innehu ala zalike leşehidun ve innehu li hubbil hayri leşedidun. Hubb-ı hayr, hayrı sevmek. O bildiğimiz manada iyiliği sevmek değil, malı sevmek de çok şedittir. Malı çok fazla sever demektir. Oradaki hayrı sevmek, malı, çünkü olumsuz insanın niteliği olarak verilir. Bu hayır Kur'an'da her yerde bildiğimiz manada hayır anlamına gelmez. Burada da birinci anlam, mala düşkündür ve o malı kimseye zırnık koklatmaz. Bir anlam budur. İkinci anlamsa bildiğimiz manada hayırdır. Hayır, iyilik, fedakarlık anlamında hiç kimseye zerre iyiliği olmaz. Böyle bu tipler vardır. Bunlara itaat etme. Mu'tedin, saldırgan tiplerdir. Haddini aşan tiplerdir. Kendisi sınırı kabul etmeyip, Allah'ın çizdiği sınırlara itibar etmeyip, haşa, Allah'a sınır belirlemeye gayret eden densizlerdir bunlar. Mu'tedin, sınır tanımayan, haddi aşan, azgınlıkta ileri gitmiş adam demektir. Bunlara itaat etmeyin. Esimin. Esim adamlar. Esim demek, bu da mübalağa dediğimiz abartılı ifade kalıplarındandır. Esim, sürekli günah işleyen. Asimun, günahkar demektir. Esimun, günahtan beslenen adam demektir. Sürekli günah işliyor yani. Günahla anılıyor. Adamın defterinde günahtan başka bir kalem yok yani. Sürekli onun üzerinden gidiyor. Günaha dalan, günahtan beslenen, günahla anılan adam için sıfat olarak esiyim kelimesi kullanılır. Bunlara itaat etme. Utullin, utullin, kaba saba, zalim, ihtiraslı, duygusuz, gaddar, kalas, kalas var ya, kalas tipli adamlar. Kalas yani, yontulmamış yani. Böyle lambur lumbur, nerede ne diyeceği belli olmayan bir kütük. Böyle tipler vardır. Utullin adam, o demek. Her türlü kabalığı yapıp ölçüyü tanımayan adam. Bu genellikle bütün bunları niye yaptığını birazdan söyleyecek. Sebep ne? Ne oluyor da bunları yapıyor? Birazdan gerekçesini söyleyecek. Kur'an'da böyle gerekçesiz anlatımlar yoktur. Utullin işte kaba saba, ölçüyü tanımayan, nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeyen kalas, kütük. Münafık tipler aşağı yukarı bunlar. Münafıklar için ne diyordu Allah-u Teala Münafıkun suresinde? Ve izâ ra'eytehum tu'cibuke ecsâmuhum. Sen bu adamları gördüğün zaman onların cesetleri ilgini çeker. Ve in yekûlû tesme'a li kavlihim. Konuşursa da lafını dinlersin. Keennehum huşubun müsennede. Bunlar üzerlerine elbise giydirilmiş içi kof kütük gibidir. Yani ağacı görürsün tam ağaç ama içine bakarsın ki kof. Münafıklar böyle giydirilmiş kütük gibidir diyor. Münafıkun suresinin 4 veya 5. ayeti. Ben demiyorum yani, neticede Allah-u Teala kütük olan kullarını tanıtıyor. Kütüktür bu diyor. Bunlar da öyle. Utullin kütük. Ba'de zalike, bütün bunların ötesinde ayrıca zenimin, zenim adam. Zenim faydasız, fırıldak, hayırsız, dal kavuk, soysuz, ipsiz, sapsız adam demek yani. Kötülükle damgalanmış adam. Zenim aslında o demek. Kötülükle damgalanmış, işi gücü kötülük yapan insanlar. Peki kimin yaptığının kötülük olduğunu nereden anlayacağız? Kur'an'dan anlayacağız. Kur'an'ın yap dediğini yapmıyorsa, yapma dediğini de habire yapıyorsa işte bu zenim adamdır. Kötülükle damgalı. İşi gücü kötülük yapan adamlar. Pek. Bakın burada 11 tane madde saydı Allah-u Teala. Hakkı yalanlayanlar, yağcılık yapanlar, habire yalan yere yemin edenler, aşağılık işler yapanlar, alay edenler, laf taşıyıcılığı yapanlar, hayrı engelleyenler, haddi aşanlar, sürekli günahtan beslenenler, işte kaba saba davrananlar ve fırıldaklık yapıp faydasız işlerle meşgul olan kötülükle damgalı adamlar. 11 tane sıfat. Bunları ezberleyecek bir Müslüman. Bunları bilecek. Bu adamların kim olursa olsun itaate layık bir tarafı yoktur. Ve la tute külle. Külle diye bir kelime var başında. Şimdi bakın. Nüzul sebebi rivayetleri var bu ayetlerle alakalı. Niye indi bu ayetler? Velid bin Mughire diye bir herif-i naşerif var. Bu adam böyle, bu sıfatların hepsi onda varmış. Var ama ayetin nüzul sebebi, yani iniş sebebinin özel olması ayetin mesajının genel olmasına mani değildir. Zaten sırf bunun içindir ki başında külle kelimesini kullandı. Her kim ise bunlara itaat etme. Daha da öncesinde el mükezzibin kelimesini çoğul kullandı. Eğer çoğul kullanıyorsa buradaki mesaj bir kişiyle ibaret, bir kişiden ibaret, bir kişiyle sınırlı değil demektir. Ayeti indirildiği döneme hapsetmek doğru bir okuma biçimi değildir. İndirildiği dönemdeki kastı anlamaya gayret ederiz. Eyvallah. Bu da tereddüdümüz yok. O zaten ayeti daha iyi anlamamıza vesile olur. Hani nüzul sebebini bilmek ayeti iyi anlamada etkili bir yardımcı unsurdur. Tamam, kabul. Ama nüzul sebebi var diye bir ayetin hükmünü nüzul sebebinden ibaret saymak doğru değildir. Hükmün genel olmasına mani değildir, inişin özel olması. Bu bir usul kuralı, yani tefsir usulü kuralıdır. Öyle bilmek lazım. Zaten diyor ki, bakın, şimdi niye bu 11 tane hastalık var bir adamda? Ne oluyor da bütün bunları kendi hayatında bulunduruyor? Enkâne zâmalin ve benîne. Bütün işi gücü, biraz malı var, biraz da çocukları var diye, hani ekonomisiyle hava atanlar, nüfusuyla nüfuz sağlamaya çalışanlar. Nüfus kalabalığına bakarak kendini ayrıcalıklı varsayanlar. Öyle bir kurgunun, öyle bir kuruntunun sahibi olanlar. Onun için bu işi yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Enkâne zâmalin ve benîn. Malı serveti, çoluk çocuğu var diye bütün bunları yapıyor. Ama bu şu demek değil. Hemen sözün burasında mutlaka bir parantez açmak zorundayız. Bazen her zengin adam böyledir sonucu bazen elde ediliyor. Hayır, bu asla doğru değil. Ne yiğit zenginler vardır. Malını Allah yolunda infak eden etmeyi canına da malına da minnet sayan zenginler vardır. Bu inançsız olup bu ekonomik gücü ve nüfus kalabalıklığını bir üstünlük sebebi sayan nankör inkarcılarla alakalıdır. Hepsi böyle değildir. Mal infak edebilmek için adeta yeryüzünü fellik fellik dolaşan insanlar vardır. Yiğit insanlar vardır. Bir garibin yani ekmeğine katık olabilmek, bir garibin bardağına su doldurabilmek için binlerce kilometreyi kat edip gidip oradaki kardeşlerinin yarasına merhem olmaya gayret eden, yanı başındakilerle de ilgilenmeye gayret eden nice yiğitler vardır. Sözümüz ona değil, Kur'an'ın sözü de onlara değil zaten asla. Niye? Çünkü diyor ki enkâne zâ mâlin ve benîn. Malı serveti ve çoluk çocuğu yoğun diye bu işleri yapar. Bu 9 tane hastalık onda olur. Dahası izâ tütlâ aleyhi âyâtuna. Böylesi bir adama ayetlerimiz aktarıldığı zaman kâle der ki esâtîrul evvelîn. Bunlar eskilerin masallarından, efsanelerinden, mitlerinden, mitolojilerinden başka bir şey değildir der, alay ederler. Bizim Müslüman zenginlerde böyle bir alaycılık var mı? Yok. Demek ki söz onlara değil. Hem zengin olmak hem de alaycılık yapmak, inkarcı olmak olumsuz insan tipinin gereğidir. Yoksa duyarlı bir Müslümana bu anlamda zerre sözümüz yoktur. Yani servet düşmanlığı yapmanın bir alemi yok. Mal ve servet bir adamın kontrolünde olursa ondan zarar gelmez. Mala ve servete sahip olmak yiğitliktir. Mala ve servete ait olmamak lazım. İnsan malına sahipse atına binmiş adam gibidir. Ata binenler atı istediği gibi yönlendirirler. Ama malına ait olanlar üzerine at binen adamlar gibidir. At binerse sana ne oldu? Sen ata bindin, anladık, tamam, gittin gideceğin yere, istediğin yere. Ya at yana sana binerse ne olacak? Fil. Düşün ki file bindin, yük taşıyorsun. Fil bindi sana, bindi denmez zaten, ezdi seni. Zaten kağıt oldun gittin. Bu mal da öyledir. Konfüçyüs öyle dermiş. Malını dağıtmayanları malı dağıtır. Darma duman eder adamı. Mal ve servet düşmanlığı yapmayız biz. Böyle bazı çıkışlar vardır yani. Adamın 3 kuruş 5 kuruş parası var. Ağzına ne gelirse sayıyor. Bazı zenginler var. Benim de öyle dostlarım var. Bana soruyorlar, hocam zekatı nasıl vereceğiz? Sorma bana diyor. Bana sorma, başkasına sor. Başkasına sor. Yoksa bir daha görüşemeyebiliriz. Bir abime bir gün öyle konuşuyorduk. Bir yerden seyahat ediyoruz. Tam Boğaz Köprüsü'ne geldik. Ben ne kadar zekat vereceğim diye sordu. Ben de ona anlattım. Bana göre zekat kardan vergi değil, maldan vergidir. Zekat kardan vergi değil, maldan vergidir. Adam borçlarını sayıyor. Borcunun karşılığı malını saymıyor. Ya kimi kandırıyorsun arkadaş? Bu mal senin değil mi? Bu evler senin değil mi? Bu arabalar, bu arsalar, bu binalar, bu gayrimenkuller senin değil mi? Ama borcun var. Tamam, düş borcu. Borcu düş, geri kalan. Tamam ama kira getirmiyor, duruyor. He, ne yapalım? Mal değil mi? Senin değil mi bu? Benim. Yani senin değilse hadi al, bir gariban alsın bunu mesela. Buna gönlün razı mı? Yok. E demek senin. O zaman zekatı maldan vereceksin. Tam köprünün üzerine geldik, dedi ki Mehmet Hoca, dedi Haşin, dedi şeytan diyor bana ki bu arabayı burada durdur, bunu buradan köprüden altına at. Niye dedim? Sonra dedi kaç trilyon zarara soktun beni dedi. Abi dedim kolayı var. Bu benim dediğim gibi demeyip de senin gibi bir zengini dahi zekat alabilecek durumda tarif edenler var. Sen şimdi bu anlattıklarını git birine anlat, o sana der ki cuma sana mendil açalım caminin kapısında. Sen zekat alman lazım, vermek neyin nesi? Bunu diyenler var, onlara itibar et. Dedi. Biliyorum ama seninki doğru, onunki değil dedi. O zaman vereceksin parayı, çaresi yok dedi. Ben bu ümmetin zekatı doğru anlamadığına inanıyorum. Niye? Çünkü çok çeşitli ortamlarda İslam'ı, Kur'an'ı savunuyoruz. Çeşitli işte internet sitelerinde, çeşitli ateist gruplarla zaman zaman böyle mücadelelerimiz var. Adam açıkta diyor ki sizin dininiz ekonomik anlamda bir kardeşliği değil, zulmü öngörür. Niye? Çünkü sizin zekat dediğiniz ibadet esasında bir Müslüman toplumun fakirlerini gün geçtikçe azaltmayı değil, çoğaltmayı öngörür. E adama ne diyeceksin? Adam soruyor hocaya, diyor ki hocam nelerden zekat vermem lazım? Hoca da başlıyor nelerden zekat vermeyeceğini anlatıyor. Bir liste sunuyor, adam diyor ki iyi, alacaklıyız biz. Ben Kur'an'dan böyle bir şey anlamıyorum hiç. 1/40 zekatın züğürt olduğunu düşünüyorum. Hazreti Ali öyle demiş. 1/40 züğürtün zekatıdır. Gün gelir malının yarısını vermen gerekebilir. Ver. Daha çok ver. Verdik. Diyor ki hocam bir şeyler verdik. Bu bir şeyler değil ki, malum. Belli, sınırı belli bunun. Vereceğin miktar belli. Ne kadar? Ne kadarı canını acıtıyorsa o kadar. Ne kadarı canını acıtıyorsa o kadar. Bunun başka bir limitinden söz etmem. Kuruşunu söyleyemem. %1,5, 2,5, 3,5, 5,5. Ben bu kelimeleri söylemem. Ben ne derim? Neresi canını acıtmaya başlıyorsa oraya kadar. Adam 1 trilyon verir, gık değil. Hiç tınladığı yok. O kadar var ki geride. Ama 1 trilyon vermek durumunda olan adam, 1 trilyon 100 milyara dönüştüğü zaman o 100 milyar acıtmaya başladı mı, orası işte. Şimdi zekatı veriyor adam. Hiç acımıyor hiçbir tarafı. Niye? Asıl özden vermiyor ki. Adam kardan kırparak veriyor. Maldan vermiyor. Kira getirmeyen mülke zekat vermiyor adam. Arsasına vermiyor. Arabasına vermiyor. Binasına vermiyor. Asıl para getiren şeylere vermiyor. Peki nereye veriyorsun? İşte bankada varsa. Bankadaysa zaten felaket. Orada zaten para biriktiren yok ki. Adam evde para mı biriktirecek? Vermiyor kardeşim. Vermeyince de biz İslami hassasiyetleri herkesin kabul edebileceği şekilde sunamıyoruz. Bana zengin dostlarım zekatla ilgili soru sormasınlar diye onlardan özel istirhamım var. Bana sorma. Başkasına sor. Bana iki şeyi sormasın kardeşlerim. Bir, zekatla ilgili bir şey sormasınlar. İki, ikinci eşle alakalı bana bir şey sormasınlar. Sakın ha. Hiç imam nikahı, müezzin nikahı, müftü nikahı filan hiç bana sormasınlar böyle şeyler. Bana sordun, alacağın cevap hayır. Bit. Sorma bana. Bir tanesi vardı. Evlendi ikinci hanımıyla. Yıllarca da onu sakladı, gizledi. Sonra bir vesile duyduk. Ya dedim sen böyle bir iş yapıyorsun da bunu bana niye sormuyorsun hiç dedim. Ben sana niye sorayım dedim. Senin ne diyeceğin belli. E peki bunu nasıl yaptın? Sordum dedi hoca efendiye. Hangi hoca efendi? Bir adamın adını söyledi bana. Meşhur bir adam. Yani adını söylesem hepiniz bilirsiniz. Buna sordum dedi. Ben de adamın aile yapısını bilmiyorum. Ne bileyim kimdir yani. Adını biliyorum da halini ahvalini nereden bileyim bilmiyorum. Bir gün bir yerde duruyoruz, bir son model bir Mercedes arabayla biri geldi. O hoca indi arabadan, yanından da genç bir bayan indi. Diyor bana ki, o çok ikinci eşini alan arkadaş, "Abi hocayı tanıyor musun?" dedi. Ben de yüzünü tanımıyorum. Yok, bilmiyorum kim. İşte bu demiştim ya sana diyor bir hoca. O. O mu dedim bu? Ha, adam dedim ya maşallah bayağı da yani ekonomik durumu iyi yani. Öyle Mercedes ben reklamlarda bile görmüyordum o zamanlar. Onunla geziyor. Yani bu yanındaki kız kim dedim, herhalde torunudur filan. Yok dedi. O dedi onun üçüncü eşi. Ha, sen buna mı sordun dedim. Tabii dedi, buna soracağım. Sana niye sorayım dedi. Buna sorduk, adamın ikincisi de var, üçüncüsü de var. Allah-u Alem yakında dördüncüyü de alacak. Kim? Torunu yaşında biri. Aferin bak, ne kadar güzel değil mi ya? Ya Allah'ın emriymiş. Nerede emriymiş bu? Nasıl bir emirde? Bir ben anlamadım bunu da sen anlıyorsun bunu. Nisa suresi 3. ayet. Gel okuyalım bakalım, sana mı, senin dediğin gibi mi diyor, benim dediğim gibi mi diyor. Rica ediyorum. Sakın bana bunu kimse sormasın. Soranlara da şimdiden söyleyeyim. Yok, caiz değil. Bitti. Bir, bankadan yok, özel finans kurumlarından olsa olur mu? Hayır, o da haram, öbürü de haram. Aynı. Efendim şeyden yani ev kredisi alabilir miyim? Bir mazeretim var. Var tabii. Geyik muhabbetine kredi çeker mi adam ya? Herkesin kendine göre bir mazereti var. İşte özel banka değil de işte finans kurumu. Fark etmez. Aynı ya. Sorma bana. Benden alacağın cevap yok. İki, zekat. 1/40 değil. Belki 20/40, bazen 40/40 olabilir. Bana sorma. Başkası da sor. Ha, onlarla haşr olursun öbür alemde. O zaman görürsün dünyanı. Evet, 3 konum var. Kırmızı çizgilerim var. Bana sormayın bana. Evet. Diyor ki Allahu Teala, bak, senesi buhu alel hurtum. Böylesi adamlar var ya diyor. Bu 11 tane nitelik saydı ya. Bir daha sayayım mı onları? Yok, biliyorsunuz zaten. 11 tane saydık. 11 niteliğin sahibi olan tip var ya diyor. Senesi muhu alel hurtum. Onun burnunu yakında sürteceğiz diyor. Bu tipin burnunu yakında sürteceğiz. Hurtum burun demek. Niye burun üzerinden bir mesaj veriyor? Çünkü insanda en önce görülen organ yüzdür. Yüzde de en dikkat çekici organ burundur. Önce burunla adamı bu, ne derler? Burnu büyüdü derler. Burnu büyümek demek, esneden adam burnu yarım metre oldu demek değil. Değil mi? Her şeye burnunu sokma derler. Değil mi? Niye? Burnunu bir yere sokmuyor adam. Lüzumlu lüzumsuz yerlere karışıyor onun için. Burnu büyümek, burnunu sürtmek. Yani böyle bir adam, kibirli bir adam olacağı için ona haddini bildireceğiz diyor. Senesi bu. Sin harfi yakın gelecek manası da verir, uzak gelecek manası da verir. Her ikisi de verilir. Yakın gelecek manası veriliyorsa maksat Bedir Savaşı'dır. Çünkü Velid bin Mughire Bedir Savaşı esnasında o çok alay ettiği yiğit bir Müslüman tarafından burnu sürtündü Bedir Savaşı'nda ve orada hak ettiği cezayı aldı. Ama biz bunun ille de dünya şartlarında fiziksel olarak gerçekleşmesinin şart olmadığını düşünüyoruz. Gerçi Peygamberimiz zamanında Mudar kabilesiyle alakalı bir 7 yıllık kıtlıktan söz ediliyor. Bu ayet o kıtlığa gönderme yapıyor olabilir, eyvallah, onu da kabul ediyoruz ama daha çok bu sin edatının ahiretle alakalı, uzak gelecekle alakalı mesaj verdiği kanaatindeyim ben. Dünyada da burnu sürtünür ama ahirette mutlaka burnu sürtünecektir. Bu adama haddi bildirilecektir demek istiyor Allahu Teala. İşte bir takım rivayetler naklettim. Gördüğünüz gibi hepsinin kaynağını da yazdım. Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Nesai'den, İbn-i Mace'den, Ahmet bin Hanbel'den, işte Taberi'den, Tabresi'den örnekler verdim. Bu Tabresi diye bir zat var. Şii bir müfessir bu. Bizim Taberi'miz gibi bir adamdır. Çok güzel yorumları vardır. Allah rahmet eylesin, rahmetiyle muamele buyursun. Taberi'yi çok severim. Tabresi'ye de zaman zaman bakarım. Bizde öyle o mezheptendir, ona bakma, bu mezheptendir, bu yiğittir, böyle takım tutar gibi bir tutumumuz yok. Herkesten alınabilecek bilgi anlamında katkı varsa onu almaya gayret ederiz. Evet, bu tipler hak ettiği akıbetle ve ceza ile buluşturulacaktır diyor Allah-u Teala. Er ya da geç. Bunlar bu öyle bir akıbeti yaşayacaklardır. Dünyada veya ahirette. Kimler bunlar? Malı ve serveti, nüfuzu var diye. Bunu hakkın, hakikatın karşısında kullanan şımarık, o 11 özelliğin sahibi olan insanlar, bu sahip oldukları yersiz ve insanları rahatsız edici üslubun faturasını mutlaka ve mutlaka gün gelecek ödeyeceklerdir. Bazen içinde sıkıntı çekerek öder, bazen dünyada maddi olarak öder. Bu ikisi olmasa bile ahirette bunun hesabını Allah-u Teala bu tiplere mutlaka soracaktır. İşte Hümeze suresi, işte Hücurat suresi, işte Mutaffifun suresi, işte Bakara suresi 11, 12, 13, 14, 15. ayetler ve nihayet okuduğumuz bu ayetler bu noktada bize bilgi vermektedir. Şimdi bu ceketimi çıkarsam ayıp olur mu? Şimdi çok harika bir pasaj var. Çok harika bir pasaj. 17. ayetten 33. ayete kadar burayı bitireceğim. İnşallah. Yani zaten bölünmez. Çok fazla detay verilecek bir şey yok. Şimdi bazıları derler ki işte bu ayetlerin dizilişinde falan bazı mantıksızlıklar var. Hatta bazıları ayetlerin dizilişi yanlıştır diyenler de var. Yani kendine göre ayetler arasında konu irtibatı kuramıyor. Kuramayınca da bu ayetin yeri aslında burası değildi demeye getiriyor. Hiç öyle değil. Eğer iyi bakarsan bu ayetlerin zaten dizilişi o peygamberimize Cebrail aleyhisselamın öğretmesi sonucunda şekillenmiştir. Dolayısıyla harika bir diziliş. Şimdi burada bir anekdot var. Bu anekdotun surenin önüyle arkası konuları bağlamında biraz kopuk zannediliyor. Halbuki bir olumsuz örnek veriyor Allah-u Teala. Niye olumsuz örnek veriyor? Ya zaten 11 tane olumsuz nitelikten söz etti. Bu tiplere itaat etmeyesiniz diye emir verdi. Malı ve çocukları var diye, yani çok serveti var diye şımarıklık yapan insan üzerinden bu 11 niteliği öyle saydı. Hani en kâne zâmalin ve benîne, malı serveti ve çokça çocukları olduğu için bu şımarıklıkları yapıyor dedi. Şimdi böyle şımarık davranan, malı serveti yoğun olan bir sunum yapıyor. Geçmişe dair bir örnek üzerinden. Buyuruyor ki Estağfirullah. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cenneti. Biz onları ashabul cenneh dediklerimizi nasıl denediysek bunları da denedik. Bunları da denedik dediği Mekke'de o Mudar kabilesinin çektiği sıkıntıyla alakalı bir gönderme vardır. Eğer denedik geçmiş zaman manasını alacaksak yaşanan bir örnek üzerinden bunu dillendiriyor demektir. Yok, deneriz manası verirsek zaten evrensel manada her zaman herkes için geçerli olabilecek bir sunum yapılıyor demektir. İnna belevnâhum, biz onları denedik, deneyeceğiz. Kemâ belevnâ ashâbel cenneh, şu ashabul cennehi denediğimiz gibi. Ashabul cenneh tamlaması şeyde Müddessir suresinde ashabun nar ayetini işlerken söylemiştim. Yani Müddessir'in 31. ayetini işlerken demiştim ki ashabun nar tamlaması Kur'an'da geçtiği her yerde cehennemlikler demektir. Sadece Müddessir 31'de cehennemi işleten melekler demektir. Cehennemin görevlileri demektir bir ayette. Müddessir 31. Ashabul cenneh ise Kur'an'da geçtiği her yerde cennetlikler, yani ahirette cennete gidecek insanlar demektir. Sadece bu ayette ashabul cenneh bahçesi olanlar, bahçe sahipleri demektir. Teknik bir bilgi ama önemli bir bilgi. Şimdi bu detayı bilmedi mi bir adam buraya gelecek. Cennetlikleri denediğimiz gibi siz de deneyin. İyi ama iyi bir şey yok ki burada. Kötü bir şey anlatacak. Bu kötü anlatılan şeyin sahipleri cennetlik değil ki. Demek ki buradaki ashabul cennet, cennetlikler demek değil. Cennet bahçe demektir. Ashabul cennet, bahçe sahipleri demektir. Konu ne? Konu, vakti zamanında Yemen'de San'a'ya yakın Savran diye bir yer varmış. Orada mümin ve zengin bir yiğit varmış. Tabi ayette ne Yemen diyor, ne Sana diyor, ne Savran diyor, hiçbirini demiyor. Ama ayeti biraz daha kolay anlayabilmek için böyle bir tarihi bilgi var tefsirlerimizde. Ben bunu İmam-ı Ferra'dan naklen söylüyorum. Öyle olsa da olmasa da, şahıs önemli değil, olay önemli. Vakti zamanında böyle bahçe sahibi çok zengin olup hasat zamanında ürünlerinden bir bölümünü garibanlara veren bir yiğit varmış. Bu yiğit vefat ettikten sonra çocukları o bahçeyi işletmeye başlarmış. Sonrasında bahçeden garibanlara bir zırnık koklatmazlarmış oğulları. Şimdi adama diyorsun ki para yardım et işte bir hayır işine filan, veremiyor. Ben veremiyorum ama bizim uşak verir diyor. Sen veremiyorsun da sizin uşak nereden versin? Sen de babanın uşağısın, sen niye vermiyorsun? Sen de birinin oğlusun. Kendi oğlu üzerinden bizimkiler verir. Vermez. Verirse de kendisi için verir. Sana niye versin yani? Sen veriyor musun? Yok. Seninki de vermeyecek yani. Yalandan kahramanlığa gerek yok. Bak babalar gibi olsun oğullar istenir hayır yolunda. Ama baba eğer görevini tam yapmadıysa, yapmıyorsa bu görevi oğluna ihale ve fatura edemez. Böyle bir hakkımız yok. Benim infak diye bir görevim var. Bunu ben yapamıyorum ama oğlum yapar, yapsın. Yok, senin görevin. Senin görevinse sen yapacaksın bunu. Bunu başkasına transfer edemezsin. Böyle bir yetkin yok yani. Ne oldu şimdi? Bakın şimdi anlatıyor. Ben detaya girmeden böyle ayetleri metin olarak ifade edip sonrasında birkaç cümlem olacak. İz hani o bahçe sahipleri eksemu yemin etmişler ki kendi aralarında leyasrimunneha musbihine. Ertesi sabah o bahçeyi hasat edecekler. Tamam, sözleşmişler kardeşler. Yarın sabah bahçeye gideceğiz ve bahçeyi devşireceğiz. Hasat edeceğiz diye yemin etmişler. Çok da kararlılar. Le yasrimun ne. Hem o lam edatı hem şeddeli nun bu kararlılığın bir göstergesidir. Mutlaka bahçeye gideceğiz ve sabahleyin bahçeyi devşireceğiz. Ama ve la yestesnune. Bu arada istisna etmemişler. Etmiyorlardı yani. İstisna etmemek bu ayetin verdiği bilgi doğrultusunda birkaç manaya gelebilir. Bir, velâ yestesnûn demek, fakirlerin payını ayırmamak demektir. Fakirlerin payını ayırmamışlar. Hepsi benim diyorlar yani. Hepsi bizim. Başkasına zırnık vermeyiz. Hani diyor ya, beraber mi kazandık, niye vereyim? Yasin'de diyor ya Rabbimiz, kafirlere müminler dediğindeki Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden siz de infak edin. Derlermiş ki kafirler müminlere. Enut'imu men lev yeşâullâhu at'ame. Dilemesi halinde Allah'ın doyuracağını ben niye doyuracakmışım? Biz niye doyuralım? Bunun Türkçesi ne? Git Allah versin. Onun Arapçası enut'imu men lev yeşâullâhu at'ame. Peki onu kim söylüyor? Kafirler. Bugün kim söylüyor? Müminler. O kafirler Allahu Teala in entum illa fi dalalin mubin. Siz böyle davranmakla apaçık sapıklıktasınız diyor. Onu o gün söyleyen kafirlere açık sapıklıktasınız diyen ilahi irade bugün söyleyen mümine aferin çok güzel dedin mi diyecek yani. Aynı söz, aynı paylayıcı ifade onu da bekliyor yani. Ve la yestesnun fakirin hakkını ayırmamak anlamına gelebilir. Ama bu ayette özel olarak velâ yestesnûn inşaallah dememek manasına gelir. Çünkü Keyif suresinin 23-24. Ayetinde yarın olacak bir şey için sakın ha onu yarın yapacağım deme, inşallah de diyor. Onu mutlaka yarın ve la tekulenne li şeyin inni fa'ilun zalike gaden illa en yeşallah. İnşallah demeden yarın şu işi mutlaka yapacağım diye böyle kesin ve keskin söylemlerin olmasın diyor Allahu Teala Keyif suresi 23 ve 24. ayetlerinde. İnşallah çok kullanılır. Bu şimdi bu bazen inşallah maşallah diye böyle çok yoğun kullananlar da var. Garibim o inşallahın ne anlama geldiğini muhtemelen bilmiyorlar. Olan bir iş için diyor ki inşallah yedik. La inşallah yedik olur mu? Yedik yedi bitti o ki inşallah maşallah yok onun. İnşallah gelecek için kullanılır. Güya bir duyarlılık. Geçmiş için, gelecek için, hal için, hepsi için inşallah maşallah falan böyle bir şey var. Bir edebiyat üretilmiş. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Gayet iyi anlıyorsunuzdur. Yani inşallahın manasını iyi bilmek bu bir duyarlılıktır. Asla bununla alay etmem. Ama nerede kullanıldığını bileceksin ya. İnşallah haram işledik. Laf mı şimdi bu? Maşallah yapacağız. Olmaz ya. Maşallah geçmiş için, inşallah gelecek için kullanılır. Maşallah'ın manasını da emin olun bilmezler. Ne bilecek? Maşallah. Maşallah ne demektir diye çok sormuşumdur ben. Maşallah deyip deyip duruyor. Ne demek bu? Maşallah. Hani ben bir konferanstan çıkarken bir tanesine demiştim ki hani diyor ki hoca çok güzel konuştu. Acayip güzel anlattı. Dedim ki ne anlattı? Ne dedi dedim. Cevap ne demedi ki diyor. Ne dedi ne demedi ki. İş mi şimdi? Maşallah ne demek? Ne demek değil ki. Her demek vardır. Yani maşallah demek Allahu Teala bununla ilgili olumsuz bir şey dilemesin demektir. Maşallah. Allah bununla ilgili kötü, olumsuz bir şey dilemesin ve yaratmasın demektir. Maşallah bir dua ifadesidir. Ama biz ne diyoruz? Maşallah. Allah ne güzel yarattı. Maşallah. Yani ne kadar güzel yarattı manasına. Hayır, maşallah o demek değil. Maşallah dilemesin, yapmasın, kötü bir şey yaratmasın bununla ilgili. Yani buna bir zarar gelmesin anlamında bir dua cümlesidir. Maşallah. İşte inşallah, maşallah deyip ne demek olduğunu bilmemek böyle acayip bir şey. Evet. Bu ayetten şunu anlarım ben. Ve la yestesnune. İstisna etmezlerdi. Yani inşallah demezlerdi. Yani Allah'ı hesaba katmazlardı. Allah'ı hesaba katmayanlara Allah kendisini hesaba kattırıyor. İşte Haşr suresi 19. ayet. Allah'ı unutmak Allah'ı hesaba katmamaktır. Allah'ı unutup onu hesaba katmayanlara Allah kendilerini unutturur ve kendini hesaba kattırır. İşte bu ayet bir mümin duyarlılığı öğretir aynı zamanda. Bu adamların yaptığı yanlışlığı ifade ederken bir taraftan, öbür taraftan da doğrusunun ne olduğunu da zımnen öğretmiş olur. Onlar istisna etmezler, Allah'ı hesaba katmazlar, inşallah demezlerdi, siz deyin demektir. Ve la yestesnûn, istisna etmezlerdi, siz istisna edin. Keyif suresi 23 ve 24. ayeti dilinize tesbih edinin demektir. Böyle konuşuyorlarmış bu bahçe sahipleri. Fetâfe aleyha taifun min rabbike. O arada Rabbinden bir büyük fırtına o bahçeye gelmiş. Tâfe, tavaf etmek aynı bu kökten geliyor. Böyle yani döne döne kasırga gibi belli ki hortum gibi yani. Döne döne her tarafını kaplamış bir kasırga. Taif kelimesinin de gene İmam-ı Ferra'dan öğrendim. Allah ona da diğer alimlerimize de rahmet eylesin. Diyor ki taif kelimesi gündüz yaşanan fırtınalar için değil daha çok gece yaşananlar için kullanılır. Bunu ondan öğrendim. Belli ki gece bir kasırga taife aleyha her tarafını böyle dönerek hortum gibi bir fırtına koptu. Ve hum naimune. Bu beylerim de uyuyorlar o ara. Konuştular, yattılar. Sabah gidecekler. Fe esbahat kesserimi. Fırtına öyle korkunç bir mahiyet arz etti ki o bahçeyi aynen hasat edilmişe çevirdi. bembeyaz veya simsiyah yere serildi yani. Ürün mürün kalmadı. Perperişan oldu. Sarayım gün gibi olmak, gece gibi olmak, karanlık olmak, gündüz olmak, sararmak, kül gibi olmak anlamlarına gelen 5-6 manası olan bir kelimedir bu. Es-sarim kelimesi. Ama her birinde kasıt bahçenin başına bir iş geldi veya bir felaket yaşandı demektir. Fetenâdev musbihîne. Uyandılar şimdi sabah. Belli ki aynı evde yatıyorlar kardeşler. Fetenâdev musbihîne. Böyle sabahlarken birbirlerine sesleniyorlar. Tenâda karşılıklı olarak birbirlerine sesleniyorlar. Diyorlar ki enigdû alâ harzikum in kuntum sârimîne. Eğer bahçeyi hasat edecekseniz, edeceksek yani, sabah erken hareket edelim. Yani erken gidelim. Sebep ne? Şimdi bak, sebebini birazdan söyleyecekler. Fentalaku. Habire harekete geçtiler. Toplandılar, gidiyorlar şimdi bahçeye doğru. Fentalaku. Harekete geçtiler. Ve hum yetekâfetûne. O arada birbirlerine gizli gizli fısıldaşıyorlar. Gizli gizli konuşuyorlar. Akşam konuşurken bayağı sesli sesli konuşuyorlar. Sabah evdeyken fetenâdev, nida ediyorlar. Sesli sesli konuşuyorlar. Fakat yola girdiler şimdi. Giderken fentalekû, yola girdiler ve hum yetekâfetûne. Şimdi gizli konuşuyorlar. Fısıldaşıyorlar. Ne diyorlar? Ennâ yedhulennehâ el yevme aleyküm miskînun. Bugün üzerinize, yanınıza yani bahçeye bir miskin inşallah girmez diye fısıldaşıyorlar. Çünkü sesli konuşsalar bu yiğit, bu San'a'nın işte Savran şehrinde yaşayan o yiğit böyle giderken demek ki seslenirmiş garibanlara. Onlar da hasat zamanını bilirlermiş. Yanına giderlermiş. Onlara o malından verilmiş. Tarladan vermek yiğitliktir. Tarladan. Bu cüzdana girdikten sonra verilmiyor. Tarladan vereceksin. Öşür diye bir vergisi var İslam'ın. Ben bunu birkaç yerde söyledim, adam ki o ne? Hiç dedim ya. Öyle Kur'an'da var mı? Yok dedim, akşam geldi yeni. Ne demek var mı ya? Öşür onda bir tarım ürünlerinin vergisidir bu. Ayrı bir şey bu. Bu nereden çıktı diyor. Bir fıkra anlatayım mı size? Adam bir tanesi ağaymış köyde. Bir imam tutmuş. İmam tutmuş. İmam da her sabah namazında, nasıl abi anlatacağım bunu, saate bakma gözünü seveyim. İmam tutmuş mu şimdi her sabah namazının birinci rekatında Âlâ suresini okuyor. Âlâ suresi yarım sayfalık bir sure. Surenin sonu şöyle bitiyor. İnne hâzâ lefî suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa. Her sabah bunu okuyor. Bunu imam tutan ağa da, bunun adı da Mustafa'ymış. Demiş ki hocaya, ya ne demiş her sabah bu İbrahim'in, Musa'nın adını söylüyor. Onlara gıcıkmış. Cemaatte İbrahim ve Musa var iki tane. Onlara gıcıkmış. Ya bunların adını söylüyorsun. Benimkini niye söylemiyorsun demiş. Demiş ki ayette yok seninki. Ben anlamam dedi. Yarın sabah okuyacaksın. Biraz tehdit etmiş filan. İmamlar bu fıkra. İmamlar tehdide eyvallah demezler. Demesinler yani. Tehdit neymiş yani? Biz cemaatin reytingine değil, Allah'ın reytingine bakarız. Dolayısıyla dert değil, kim ne derse desin. Bu fıkra yani. Adam biraz tehdit etmiş, tehdit edince ertesi sabah bu Âlâ suresini okurken inne hâzâ lefî suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa ve Mustafa demiş. Kafiye uymuş yani. Öyle deyince cemaat namazdan sonra demişler ona ki hocam, bu ayette böyle Mustafa yoktu. Ne zaman indi? Akşam indi dedi. Kolay mı? Akşam iner işte. Tehdit yedin mi? Mustafa da girer, başka da girer yani. Şimdi öşür diyorsun, nereden çıktı? Akşam geldi. Ne demek nereden çıktı? Var, okumadın, bilmiyorsun işte yani. Nereden çıktısı mı var ya? Allah'ın kitabında hepsi var. Diyorlar ki kendi aralarında. Ya böyle fısıldaşıyorlar, duymasın. Çünkü o garibanlar muhtemelen hasat zamanını bildikleri için babalarından dolayı belki çocukların oraya gitmekte olduğunu da haber alırlar ve giderler. Onlar gelmesinler diye gizli konuşuyorlar. Önce bağıra çağıra ilan ederek konuşuyor. Sonra sesi gittikçe azalıyor. Hani adam biri telefon açmış, demiş ki alo alo Buyur demiş, yahu sesin ne kadar yakından geliyor, neredesin demiş, ya bir mazeretim var, hayırdır, yani biraz paraya ihtiyacım var. Alo, alo, sesin gelmiyor, alo, alo, kapattı. Tabii, parayı isteyeceği zaman ses gelmez. Bu da öyle yani, alo, alo, sesi kıstılar, hiç konuşmak istemiyor, duymasın, kimse duymasın, bahçeyi devşirecek, hasat edecekler. Ve gadev ala hardin kadirine, böyle erken erken hareket etmişler, bahçeye gidecekler ve orayı hasat edecekler şimdi. Erken erken gittiler. Ah, bu ala hardin kadirin, kadirin kelimesini görünce var ya, aklıma bir ayet geliyor ki, o ayeti okumaya vaktim yok. Siz evde okuyun. Yunus suresi 24. ayet. Bu, وَظَنَّ اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Onlar da bahçelerini devşireceklerine güçleri yeteceğini zannediyorlardı. Etaha emruna leylen ev neharen. Gündüz veya gece o bahçeye bizim emrimiz gelir. Fecealnaha hasiden keellem tane bil emsi. Dün hiç ürün vermemiş gibi orayı hasat edilmiş hale çeviririz diyor. Öyle bir ürün, dünya hayatının geçiciliğini anlatan Yunus suresi 24. ayet var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bunlar da gidiyorlar. Gidiyorlar işte, bahçeyi devşirecekler. Bu ala hard kelimesiyle ilgili biraz tefsir incelikleri var ama oraya girmeyelim. Geliyorlar bahçeye. Şimdi felem ma'ra'uha. Bahçeyi bir görüyorlar. Kalu, bir de diyorlar ki: "Ah, inna le dallun." Biz yolu şaşırdık herhalde. Dün geldi kontrol ettiler. Bütün ağaçlar meyve ürün dolu. Bugün geldiler yerle bir. İnna le dallun. Eyvah, yolu şaşırdık. Yanlış yere geldik. O kadar perişan olmuş ki bahçe, tanınmaz hale gelmiş. Bu ledallun ifadesinde de yolu şaşırmak manası var. Dallun, dalle kelimesi her geçtiği yerde sapmak anlamı vermez. Bunu size Duha suresini işlerken söylemiştim. Bu da o örneklerden biridir. Ledallun, yolu şaşırdık herhalde. Biri de demiş ki ledallun, hayır hayır, biz zaptık. Yanlış iş yaptık. Bunun başına bir iş geldi diyor biri. Öbürü de diyor ki inna le dallun, hasat gününü şaşırdık. Yanlış zamanda geldik. Burası bizim değil. Yani hasada daha var herhalde. O demek ki bahçeyle pek ilgilenmiyor garibim. Bel içlerinden biri diyor ki hayır hayır, ne saptık, ne şaşırdık, ne de günü yanlış seçtik. Nahnu mahrumune. Bizi Allah mahrum bıraktı bu işten. Vakıa suresi 67'de de geçer bu. Mahrum bırakıldık, mahrum. Kale evsatuhum, içlerinden şöyle dengeli, makul olan biri, kardeşlerden biri demek ki, daha makul biri. Diyor ki elem ekulleküm, ben size dememiş miydim? Levla tusebbihune. Ya Allah'a hesaba katsanıza. Tesbih neydi? Tesbih, hayatı Allah bilinciyle yaşamaya deniyordu tesbih. Yani Allah'ın yarattığı gibi hayatı götürmek. Tesbih etmek, hayatın her anında ve her alanında Allah'ı hatırlama duyarlılığıyla onu götürmektir yani. Hayatı öyle yaşamaktır. Levla tusebbihune, Allah'ı hesaba katsanıza dememiş miydim ben size? Bu ya bu anlama gelir bu ifade, veyahut da levla tusebbihune, hellâ tüsebbihûne. Bunlar zaten gitti. Hadi şimdi tesbih edin bari. Şimdi Allah'ı hatırlayın. Bu levlanın hellâ manası da var. Teşvik manası. Vaktinde görevinizi yapmadınız. Bari şimdi yapın. Hellâ tüsebbihûn. Tesbih etsenize. Yani Allah'ı hesaba katsanıza. Demiş o içlerinden makul olanı. Kalu. Diğerleri demişler ki Sübhane Rabbina. Rabbimizi her türlü eksikliklerden tenzih ederiz. İnna künna zalimin. Eyvah, biz hata yapmışız. Biz meğer zalimmişiz. Müfessir Zemahşeri diyor ki bunlar suçlarını, kabahatlerini itiraf ettiler ama ba'de harabil Basra. Basra harap olduktan sonra, yani iş işten geçti. O tesbihin giden gıdalara, ürünlere bir faydası yok artık. Bu arada fe akbale ba'duhum ala ba'din yetelâvemûne. Kardeşler dönüp birbirlerini hep kınıyorlar. Yani ben demiştim, sen dememiş midir? Artık orada ne konuşuluyorsa o detayı vermiyor. Ama konuşma böyle muhabbetli bir konuşma değil. Birbirini suçlayıcı, birbirini kınanmaya dayalı konuşmalar yapıyorlar. Kalu, işlerinden birileri diyor ki, ya veylena, ah eyvah, yazık bize. İnna künna tağine. Yahu biz sadece zalim değil, biz meğer azmışız be. Azgınlaşmışız biz. Tağun, tağî, tağut, hepsi aynı kökten geliyor. Azmışız, azgınlaşmışız. Bakın, demek ki bir toplum ne kadar azgın olursa olsun, içinde yiğitler bulunur. Bak bu onu anlatıyor aslında. Yiğitler bulunur, yiğitler bulunsun. Onları uyaracak bir grup, bir ehil, bir aklı selim, bir akıl adam grubu olsun. Bize akıl adamlar var. Bize ona nasıl diyor? Akil adamlar. Akıl adamlar. Akil değil. Akil yiyici adam demektir. Akıl aklını çalıştıran adam demektir. Akıl, akıl diyecek yerde akil diyor. Akil olan da biz akil adamız diyor. Akıl, akıl, akil değil o. Ekele kökünden gelmez o. Akale kökünden gelir. Akıl yani. Anlayın ne durumlardayız. Bir kelime kullanıyor, ne anlama geldiğini bilmiyor. Böyle bir acayip bir şey. Böyle acayip gidiyor işte. Asa Rabbuna diyor ki bu bahçedeki bahçe sahiplerinin o akıllı olanları. Asa Rabbuna en yübdilena hayran minha. Dileriz ki Rabbimiz bundan daha hayırlısını verir bize. İnna ila Rabbina râhibun. Biz neticede artık sadece Rabbimize rağbet ediyoruz. Artık Allah-u Teala'nın bizimle alakalı her ne diyorsa onu yapacağız diye bir tevbe görüntüsü ortaya koyuyorlar. Ve nihayet bu tabi bundan daha hayırlısını bize değiştirip verir demek. İcabında bir dahaki sene daha iyi ürün verir anlamı da olabilir. Bunun yerine cennet ödülleri çok daha hayırlıdır, daha duyarlı davranırız. Allah'a rağbet ederiz, o da bizi öbür alemde ödüllendirir manası da vardır. Nitekim hani İnşirah suresinin sonunda geçer ya, ve ilâ rabbike ferhab, Rabbin, Rabbine olsun rağbetin sadece. Sadece Rabbine rağbet et, başkasına değil. İnna ilâ rabbina râgibun, inna ilallahi râgibun da var şeyde, Tevbe suresinde. Bak hemen açtım, orası çıktı. Tevbe suresi 59. o zekat ayetinin bir üstünde ve kâlû hasbunallâhu seyü'tînallâhu min fadlihi ve rasûlühü innâ ilallâhi râgibûn. Biz sadece Allah'a rağbet ediyoruz. Rağbetimiz, yönelişimiz sadece Allah'adır. Bunun sonucunda İbn-i Mes'ud, Allah ona da rahmet eylesin, İbn-i Mes'ud diyor ki bu tevbeyi yaptıkları için aslında bu kıssanın başında bunlarla ilgili ashabul cennet denmişti yani bahçe sahipleri. Biz bu rağbeti yaptıkları için, Allah'a yöneldikleri için bu ashabul cennetin sonunda cennetlik olabileceği mesajını da görebiliriz. Bu İbn-i Mesud'un tefsiri. Canım başım üstüne. Bunu da görmezlikten gelmeyiz. Ama kıssa genel olarak olumsuz bir insan ve olumsuz bir yapıyı bize hatırlatmaktadır, onu söyleyeyim. En önemli kısmına geldik. Kezalikel azabu. Bak diyor Allah-u Teala. İşte azap böyle bir şey. Ne oldu? Nasıl bir azap bu? Bizde azap deyince millet ne anlıyor? Azap denince milletin aklına ne geliyor? Cehennem ateşi. Değilmiş bak. Kezalikel azabu. Bak azap böyle bir şeymiş diyor. Bu dünyadaki azap bu. Böyle bir şey. Azap azbun kelimesiyle gelir. Azbun tatlı demektir. İki ayette geçer Kur'an-ı Kerim'de. Tatlı su, tuzlu su. Tatlı su, susuzluğu gider, gideren içimi kolay su demektir. Azbun furatun saigun şerabuhu diye geçer iki ayette. Azap da bunun dört harfli kalıbında azzebe yuazzibu, dört harfli kalıpta bunun bir giderme, izale manası vardır. Aslında azap demek adamın tadını kaçırmak demek. Azap tadını kaçırmak, tatlı manasından hareketle tadını kaçırmak manası var. Azabın bir de mahrum bırakmak anlamı var. Yani siz Size lazım olan bir şeyden mahrum bırakıldıysanız bu sizin için azaptır. Azap deyince aklınıza sadece dünya ahiretteki cehennem azabı gelmesin. Başka azap türleri var. Dolu. Ahan işte. Ben daha ne yapayım adam? Ne olsa konuşuyor. İşte ahan Kalem suresinin 33. ayeti. Kezalikel azap. Hangi azaptan söz ediyor? Dünyevi azap. Ne oldu da buna azap diyor Allah-u Teala? Ne oldu? Ne oldu? Cevap verin de. Bahçenin bitkileri, ürünleri gitti. Adam hasat edecek bir şey bulamadı. Ürün gitti. İşte bu bir azap. Ama ve la azabul ahireti ekberu. Ahiretin azabı çok daha büyüktür. Levkânu yâlemûn. Keşke bu gerçeği bilmiş olsalardı. Ahiret azapla alakalı epeyce bir sayım döküm yaptım oraya. Artık onların işte onları oradan bakarsınız. Ben o detaya girmeyeyim. Bu kıssa veya darbı mesela ne öğretiyor? 7 maddelik şeyi çıkardım. Öyle ya, bu bize ne diyor şimdi? Anlattık Sana'daki adamları veya Mudar kabilesinin başına gelen kıtlığı anladık. Tamam, bize ne? Ben bu şeyden, bu kıssadan 7 maddelik özet çıkardım. Sadece okuyor, bir izaha girmiyorum. 1. Servet şımarıklığı adamı azdırabilir. Bunun akıbeti sonu felakettir. 2. Allah yokmuş gibi yaşamak korkunç bir yıkımdır. 3. Evrensel manada mal ve servet ahlakı doğru öğrenilmelidir. 4. Evsap denen akıllı, yönlendirici insanları dinlemeyenler nasıl ürünlerden mahrum bırakıldıysalar, Nebi Aleyhisselam'ı dinlemeyen Mekkeliler de Mekkelerini kaybetmişlerdir. Benzer bir hatayı siz de yapmayın. Akıllı, dengeli, muhakemeli, doğru söyleri söyleyenlere itibar edin. Evsat adamlarınız olsun, dengeli, makul insanlarınız olsun ve onlara itibar edin. Akıl adamlarınız olsun, akil değil. Allah yolunda harcanmayan mal hem kendi felaketini hem sahibinin felaketini haber verir. Ha, Ali İmran suresinde bir ayet var. Ya Velil diyor ki: "Ve la yahsebennellezine yebhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huve hayran lehum bel huve şerrun lehum seyutavvakuna ma bakhilu bihi yevmel kıyame." Allah'ın kendilerine ikram ettiği malı serveti cimrilik yapıp vermeyenler bu malın onlar için hayır olduğunu zannetmesinler. Aksine o mal onlar için şerdir. Mahşerde kıyamet günü o mal onların boyunlarına yılan gibi sarılacaktır diyor. Ya Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Malını yılana dönüştürenlerden olmayalım inşallah. Bakın ayeti Ali İmran suresi 180. ayet. Din insanlara Allah'la yaşamayı öğretmelidir. Ve la yestesnun, istisna etmiyorlardı. Allah'ı hesaba katmıyorlardı. Demek ki Müslüman hayatı Allah'la yaşayan adamdır. Allah bilinciyle onu hayatın merkezine alarak yaşamaktır Müslümana yakışan davranış. Malına, servetine, ününe, nüfuzuna, sayısına, çevresine, anlamsız ve sonuçsuz şeylere güvenerek kibir içerisinde yaşanan bir hayat tam bir aldanıştır. Yanlış şeylere güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Siz güveninizi Allah'tan yana belirlemeye gayret edin. Allah'a güvenenler asla mahcup olmayacaklardır. Rabbim kıssayı doğru anlayanlardan ve bu kıssada verilen mesajı doğru kavrayıp hayatında uygulayanlardan eylesin. Sayılan 19 özellikteki insanla mesafeli durabilmeyi, bu ciddiyeti hayatımızın vazgeçilmezi yapabilmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin diyor. Bir sonraki derste Kalem suresini bitireceğiz ve bu dönemin son dersini önümüzdeki 31 Mayıs günü yapacak ve inşallah bir süreliğine vedalaşacağız. Şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.